Ayrım 24, sayfa 303. Uyuyamadım. Sabaha kadar gözümü kırpmadan ve hiç kımıldamadan sırtüstü yatağın içinde katatonik bir halde kaldım. Heykel gibi hareketsiz ve hiç konuşmadan yattım. Selma bir süre beni yatakta da oyalamaya, rahatlatmaya gayret etti. Konuştu, saçlarımı okşadı, sevecen bakışlarıyla yüzüme bakmaya çalıştı. Ama onu ne dinliyor ne de sorularına cevap veriyordum. Aklım fikrim yakında doğacak güneşteydi. İblisin tehdidini ve tan ağırırken sonsuzluğa uçacağım korkusunu beynimden atamıyordum. Karım bir süre daha uğraştıktan sonra hareketsizliğim karşısında çabalarından vazgeçti. Belki de uykusu geldi. Az sonra da daldı. Düzgün ve peş peşe gelen nefes alıp vermesini duyuyordum. İsyan edecek gibi oldum. Hayret. Selma bir iki saat bile dayanamamış, heyecanıma çektiğim üzüntülere acıma katlanamamış ve uyuyabilmişti. Onun yerinde ben olsam bunu yapamaz, bu kadar ilgisiz kalamazdım. Bu kadar sorumsuz davranmasını beklemiyordum. Şaşırtmıştı beni. O zaman bana inanmadığını bir kere daha anladım. İblisin tehdidine kulak asmamıştı. Beni o dönüşü olmayan boşluğa gönderebileceğine inanmamıştı. Uzaklardan akseden sabah ezanının sesiyle irkildim. Henüz her taraf zifiri karanlıktı ama sabah olmuş sayılırdı. Kendimi kontrol etmeye çalıştım. Henüz değişim başlamamıştı. Korkuyla bir daha irkildim. Başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Sadece uykusuzluktan değildi. Korku, gerilim, yaşadığım huzursuz bekleyişten de olabilirdi. Usulca yataktan kalktım. Pencerenin önüne gittim. Gürültü çıkarmamaya çalışarak perdeyi hafifçe araladım. Doğu ufkunda yavaş yavaş aydınlık peydah oluyordu. En geç 5-10 dakika sonra gün ışıyacaktı. Derin derin nefes aldım. İblis haklıysa ilerideki dakikalar yaşamımın son anları olacaktı. Herhalde ölümle yüz yüze gelmek bu olmalıydı. Farkına varmadan 30 küsür yıllık hayatım bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçmeye başladı. İlk çocukluk günlerim, babamın Şile'deki çiftliğinde geçirdiğim yıllar, ilkokul senelerim, sonra Kadıköy'e yerleşmemiz, ortaokul ve lisede geçirdiğim günler, üniversiteye başlamam, asistanlık devrem ve Selma ile fakültede ilk tanışmam. O günleri anımsayınca başımı çevirip yatakta uyuyan kadına baktım. Onu deliler gibi sevmiştim. Hayatımı dolduran ve yaşamıma anlam kazandıran tek insandı. Onunla uzun ve mutlu bir evliliği paylaşacağımı düşünmüştüm. Fedakar ve sevecen, her sorununu rahatlıkla birlikte halledebileceğimizi düşündüğüm tek kişi. Yanılmış mıydım acaba? En zor günümde o sıcak yatağında rahatlıkla uyuyabiliyordu. Tekrar karanlığı seyre başladım ürpererek. Vakit doluyordu. İblis tehditlerini yerine getirirse az sonra bu dünyayı terk edecektim. Delice bir hisse kapıldım. Oğlumu son bir kere görmek istiyordum. Dizlerimin bağı kesilmişti. Sanki bacaklarım vücudumu zor taşıyordu. Yatak odasının kapısına gittim. Sessizce açtım kanadı. Sürem tükenmek üzereydi. Ali'yi bir an evvel görmeliydim. Bu onun son görüşüm olabilirdi. Koridora çıktım. Çocuğu uyandırmaktan korkarak usulca kapıyı araladım. Yatağında derin bir uykudaydı. Parmaklarımın ucuna basa basa kar yolunun yanına yaklaştım. Kara saçlarının kahküllerinin alnına yapışmış, ufak dolgun dudakları hafifçe aralanmıştı. Uyku esnasında yaşının verdiği masumiyeti ve duru çocuk güzelliği hemen dikkat çekiyordu. Başucuna çömeldim. İçim eriyerek oğlumu seyretmeye başladım. Gerçekten bu onun son görüşüm mü olacaktı acaba? Yüreğim dağlanır gibi oluyordu. Belki gözlerimde yaşlar da vardı. Beni bu halde görmesini istemiyordum. Onu uyandıramazdım. Usulca saçlarını okştum, alnına bir öpücük kondurdum. Dudaklarım buz gibi olmalıydı. Alif hafifçe kımıldadı ama uyanmadı. Yerimden doğruldum. Bu odadan bir an önce çıkmalıydım. Öyle de yaptım ve geldiğim gibi koridora sessizce süzüldüm. Her an değişime girebilirdim ve sonsuzluğa geçişimin oğlumun odasında velev ki o fark etmese bile olmasını istemiyordum. Merdivenleri inip salona geldim. Henüz hazır değildim ama muhtemelen az sonra iblis son defa ruhuma sahip olacaktı. Bir daha bedenimden hiç çıkmazcasına. Bunu duyumsamak bile korkunçtu. Oysa ben yavaş yavaş kendimi hazırlıyordum. İçim yeniden bir hırs, bir öfke bastı. İsyan ve nefret duygum arttı. O zaman da mücadele için asıl gereksinim duyduğum şeyin bu olduğunu anladım birden. Evet, değişimi engelleyecek fazla gücüm ve enerjim yoktu. İblis benden daha kuvvetli ve avantajlıydı. Ama şayet onu durduracaksam tek silahım hırs ve nefret olduğunu kavramıştım. Haydi hodri meydan diye bağırdım. Sıkıysan gel de ruhumu gasp et. Mutlak çaresizlik ile yenilgiyi kabul edemezdim. Gururum, şerefim, erkekliğim rencide olacakmış gibi geliyordu bana. Olacakları bu kadar rahat kabullenmek ancak acizlerin davranışı olabilirdi. Ve ben bu kadar güçsüz değildim. Durup bekledim. İblisin ortaya çıkması lazımdı artık. Hadi diye bağırdım tekrar. Alçak herif, neredesin? Çıt çıkmıyordu salonda. İçimde de. Onun sesini duyamıyordum kulaklarımda. Korkuyor musun? Cevap versene. Yine sessizlik. Kararlı adımlarla bahçeye açılan sürgülü kapının önüne gelip tüm perdeleri çektim. Bahçeyi aydınlatan lambalar hala yanıyor. Solgun ışıkları çimler üzerinde menevşeli parıltılar yaratıyordu. Fakat tan yeri enikonu ağarmıştı artık. Fecrin ilk ışıkları yalnız göğü değil, sitenin tüm alanlarını gri bir aydınlığa boğmuştu. Hesaba göre günün bu saatinde değişimin tamamlanması gerekiyordu. Ama ben hala bedenimin içindeydim. İblisin ortaya çıkıp son hamleyi yapmasını bekliyordum cesaretle. Elimden geldiğince karşı koyacak ve direnecektim. Az evveline kadar tüm benliğimi kaplayan o pısırık sünepe mütevekkil halim kaybolmuştu. Etrafta onu görebilecekmişim gibi bakışlarımı salondaki eşyaların üzerinde dolaştırıyordum. İnsanın normal şartlarda olağan bir hasmını arar gibi. Gözlerimin taraması adeta bir refleksti. Onu hiçbir zaman göremeyecektim. Tabii o otel odasında yaşadığım hezeyanları, halüsinasyonları bir daha yaşamazsam. İblis ortaya çıkmadı. İçimdeki varlığını hissetmiyordum. Ümitlenmeye başlamıştım. Yoksa korkmuş muydu? Ya da bütünüyle beni alt edemeyeceğini, vücudumdan kişiliğimi sonsuza kadar uzaklaştıramayacağını anlamış mıydı? Öyle olmalıydı. Acele bir hükme varmamalıydım. Ama sanırım bu kazandığım ilk ciddi zaferdi. Tehdidi palavra çıkmıştı. Artık karşıma yenik olarak çıkacak oydu. Sabah olmuştu ve ben hala buradaydım. Peki o neredeydi? Bu yenilgiden sonra karşıma nasıl çıkacaktı? Nasıl kabullenecekti mağlubiyetini? Arkamda duyduğum sesle yerimden sıçradım. Niye kalktın yine erkenden? Selma'nın sesiydi bu. Hızla dönüp karıma baktım. Merdivenlerin ortasında durmuş beni süzüyordu. Korktu dedim. Gelmedi. Onu alt edeceğimi anladı. Bak sabah olduğum ama hala ortalarda yok. Ancak bir çocuğun duyacağı sevinç ve coşkuyla zaferimi karıma duyurmak istiyordum. Selma gülümsedi durduğu yerde. Tabii sevgilim diye mırıldandı. Bundan hiç şüphem yoktu. An gelecek, asıl onu tamamıyla bedeninden kovacak olan sen olacaksın. Bu hastalığı yeneceksin. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Gururumu içime sindirmeye çalışıyordum. İblisi kaçırmıştım. Ama birden içimde yeni bir kuşku tohumu filizlendi. Yoksa düşmanım yeni bir oyun peşinde miydi? Karar vermekte ve sevinmekte acele mi ediyordum? Biraz daha beklemek gerekmez miydi? Temkinli olmalı, ne paniğe kapılmalı ne de aşırı sevinmeliydim. Gerçek şuydu. İblis iki gündür kaçak dövüşüyor, sık sık ortaya çıkmıyordu. Bu hale bakıp bunu başarı saymak, onu sindirdiğimi sanmak hata olabilirdi. İtiraf etmeliydim ki ortaya çıktığı zamanlar yine rahatlıkla dengemi bozup, sarsıp beni ümitsizliğe sokabilirdi. Nitekim şu andaki sevincim bile tehdidini gerçekleştirmesinden kaynaklanıyordu. Lakin erken olduğunu biliyordum. Gün normal akışında seyretti. Saatler ilerledi. Bende hala bir değişim yoktu. Sakin tavırlarımı karım da memnuniyetle izliyordu. Bu konuda bir şey konuşmuyorduk ama ikimizin de aklı fikri oradaydı. Selma bir ara dünkü doktorun randevusuna gideceksin değil mi diye sordu. Kendime güvenim artmıştı. Hatta evde bulunmaktan da korkmuyordum artık. Tabii dedim karıma, gideceğim. Selma her zamanki gibi yumuşak bir edayla beni süzdü. Ben de gelmek istiyorum. Lütfen hayır deme. Zaten desen de faydası olmayacak. Zira kararlıyım ve geleceğim. Kısa bir an duraklama geçirdim ama sesim çıkmadı. Doktorla karımın görüşmek istemesi onun da hakkıydı. Herhalde tedavi sırasında yanımda bulunmazdı ama kuşkularını yenmek, gerçekten ortada bir doktor olup olmadığını anlaması bakımından da beraber gitmemiz onu rahatlatacaktı. Dün gece bu isteğine itiraz etmiştim fakat şimdi bir sakınca görmüyordum. Nasıl istersen diye mırıldandım. Artık benim açımdan sorun yok. Gülümsedi. Öyleyse hazırlanmaya başlayalım dedi. Ben ondan önce hazırlandım. Temiz beyaz bir gömlek, gri takım elbiselerimi giydim. Seçtiğim ipek kravat şıklığımı tamamladı. Aynaya son bir kere daha baktım. Yüzüm solgun, gözlerimin altı morarmış, sıhhatsiz görünüyordum ama yine de havalıydım. 10 gündür ilk defa giyimime itina göstermiştim bu sabah. Sıradan bir güne normal giriyormuşum gibi. Moralim daha da arttı. Hazır mısın diye sordum karıma. Erken çıkalım. Öğleyin dışarıda bir şeyler atıştırır, sonra da doktora gideriz. Selma bu teklifimi sevinçle karşılamıştı. İyi fikir dedi. Bizim için de bir değişiklik olur. Son zamanlarda o kadar monoton ve gergin günler geçiriyoruz ki dışarıda bir yemeği bile özledim. Evden çıktık, karıma bir göz attım. Oldukça gösterişsiz giyinmiş, belli belirsiz makyaj yapmıştı. Fakat yine de çekici ve hoş bir kadındı. Onu farklı bakışlarla incelediğimi görünce gülümsedi, imalı bir şekilde ama ağzını açıp bir şey söylemedi. Arabayı benim kullanmamı ister misin diye sordu. Her şey yolunda ve normal seyrediyordu. Hayır dedim. Ben kullanabilirim, endişe etme. Kapıyı açtım. Selma ön koltuğa oturdu. Arabanın önünden dolanıp direksiyon mahalline doğru ilerlerken sol kulağımda bir çınlama duydum. Hani her zaman hepimizin başına gelen cinsten bir şey. İtiraf edeyim ki bir an endişelendim. Bunun muhtemel bir değişim sinyali olabileceğinden korktum. Ama kısa sürdü ve geçti. Kendimi yokladım. Başka değişiklikler olup olmadığını anlamaya çalıştım. Fakat bir fark hissetmiyordum bedenimde. Ne var ki son zamanlarda bir şey hissetmeden de değişime uğrayabilirdim. Hemen arabaya girmedim. Arka lastikleri inceliyormuş gibi arkaya doğru yürüdüm. Güneşin doğumundan beri düzelen moralim sarsılmış, hafif hafif endişe duymaya başlamıştım. O an Selma oturduğu koltukta yüzümü göremiyordu. Dayanamadım ve fısıltı halinde mırıldadım. Burada mısın? Cevap yoktu. Kulağımın çınlaması belki de sadece bir tesadüftü ve ben anlamsız yere heyecanlanmış, gereksiz bir korkuya kapılmıştım. Tekrar kendi kendime konuştum. Hey, geldin mi? Cevap versene. Sessizlik devam ediyor. Bu defa karım seslendi. Selim, niye binmiyorsun arabaya? Daha fazla üzerinde durmadım. Geliyorum hayatım dedim karıma. Lastiklerin havasına bir göz attım. Direksiyonun başına geçip oturdum. Havaları mı inmiş diye sordu karım. Hayır dedim. O da üstelemedi. Hareket ettik. Tam biraz sinirlerimin düzeldiğimi, rahatladığım, moral kazandığım, iblisin her ağzından çıkana inanmakla hata ettiğimi kabullendiğim bir sırada basit bir kulak çınlamasının beni yeniden kuşkulara ve korkuya sevk etmesi gerilmeme neden olmuştu. Kendimi haklı buluyordum. Yerimde kim olsa bu cehennem azabına dayanamazdı. 10 günden beri inanılmaz bir baskı altındaydım. Devamlı kendimi dinliyor. Her an içimden başka bir kişiliğin çıkarak bana yeni bir şer, haince bir hamle ya da telafi edemeyeceğim bir utanç yaratmasını bekliyordum. Kimse dayanamazdı bu baskıya. Düşünmesi bile zordu. İçinde somutlaşmış kötülük dolu bir ruhla devamlı mücadele halindeydiniz. Onu yenemiyor, bastıramıyor ve daha da kötüsü şansınızın hiç olmadığını biliyordunuz. Zaman zaman bunun bir hastalık dahi olmadığı vehimine kapılıyordum. Bu Tanrı'nın başıma musallat ettiği bir belaydı, sanki ilahi bir ceza. Hiç konuşmuyorsun dedi karım. Düşüncelerimden sıyrılmaya çalıştım. Yeniden paniğe kapılmam için bir neden yok deyiniz. Değişim arazi gösteriyor. Bildiğim, tanıdığım ben, yani Selim Başak olarak bulunuyordum şu an. İblisin varlığını hissetmiyordum. Zoraki gülümsemeye çalıştım. Düşünüyordum dedim. Neyi? Geleceğimizi. Her şey düzelecek ve eski sağlıklı mutlu günlerimize döneceğiz. Buna inanıyorum. Hem de bütün kalbimle. Umarım haklı çıkarsın. Selma uzanıp direksiyonu tutan elimi okşadı. Tamamen moral verici, destekleyici ve dostça yapılmış bir jest. Hayatı 10 yıldır benimle paylaşan karımın içten davranışı. Fakat sıcak ve yumuşak tenini birden elimin üzerinde hissedişim uyarılmama yol açtı. İrkildim. Hemen sanki müthiş bir cinsel aşık içindeyim. Ufak bir dokunuş, normal bir okşamanın beni tahrik ettiğini sezinledim. Korkum avdet etti. Bu gerçek ben olamazdım. Gerçi karıma uzun bir süredir yaklaşmıyordum ama yine de böyle tahrik olmamam gerekirdi. Bu anlamsız heyecanı olsa olsa iblis duyabilirdi. Dönüp Selma'ya baktım. Hala bana gülümsüyordu. İçimde esen fırtınayı anlamaktan çok uzaktı. Ama o an ben hala güçlüydüm ve duygularımı saklamayı becerebiliyordum. Ben de ona gülümsedim. Huzurum yavaş yavaş kaçmaya başladı. Topu topu iki ufak basit olaydı beni tedirgin eden. Kulağımın çınlaması ve karımın dostça okşaması karşısında tahrik olmam. Belki ne evamlar basıyordu üstüme. Hemen böyle bir neticeye varmam, iblisin sinsice bedenimi yeniden ele geçireceğini düşünmem abesti. Değişiklik hususunda daha fazla algılar hissetmiyordum. Ama buna benzer olaylar da çok yaşamıştım. Hain, o hain istediği vakit gelinceye kadar rahatlıkla içimde sessiz kalabilirdi. Şimdi karımın yanında burada olup olmadığını da soramazdım. Zaten istemezse cevap da vermezdi. Elimde olmadan homurdandım. Kendimin de anlamadığım birkaç kelime çıktı ağzımdan. Selma ne dedin diye sordu. Hemen cevap veremedim. Karımı ürkütmek istemiyordum fakat muhakemem yerindeydi. Acele bir şey söylemem gerektiğini biliyordum. Bu arabayı servise götürmek lazım. Baksana rahat çekmiyor dedim. Arabanın bakımı Selma hiç ilgilendirmezdi. Pek oralı da olmadı. Bir boş vaktinde göster diye geçiştirdi. Sustuk. Korkuyordum. Zaten 10 gündür hep korkuyordum. Bu duygu artık benliğimin değiştiremediğim bir parçası olmuştu. Selma elindeki yemek listesini kapatıp masanın kenarında son derece saygılı bir eda ile siparişlerimizi almak için bekleyen garsona dönerek sadece şinitzel istiyorum dedi. Garson siparişi not ederken aynı kibar Eda ile salasa arzu eder misiniz diye sordu. Hayır teşekkür ederim. Garson bana döndü. Siz beyefendi getir dedim. Ne varsa onu getir. Ama acele et çok acım. Bu ben değildim. Kesinlikle ben değildim. Karım hayretle yüzüme baktı. Garson ise gülümsedi. Özellikle arzu ettiğiniz bir şey var mı? Onunkinden ama 3 porsiyon olsun. Salata da istiyorum. Selma'nın gözleri irileşmişti. Kendini tutamıyorum. 3 porsiyon mu? Hı diye tasdik ettim. Garson afallamış bir şekilde yüzüme bakıyordu. Selma homurdandı. Şaka mı yapıyorsun Selim? 3 porsiyon şinisleri nasıl yersin? Sana ne yahu? Yiyecek olan benim. Size hesap mı vereceğim? Selma kızardı. Benden böyle bir cevap beklemediği çok aşikardı. Tecrübeli garson ise hemen emredersiniz efendim diyerek masadan uzaklaşmıştı. Artık her şey ortadaydı. Ümitlerim ve hayallerim noktalanmış, iblise karşı başarımın düşten ibaret olduğu meydana çıkmıştı. Kötü ruh bir kere daha bedenime sahip olmuştu. Ama beni bütünüyle bertaraf ettiği söylenemezdi. Değişimi bütün acı veren yanıyla yaşıyor ve hissediyordum. Fakat korkarım artık Selim Başak olarak konuşamayacaktım. Kendimi zorlamak, en azından durumu karıma anlatmaya çalışmak istedim. Dudaklarımı kıpırdattım, ağzımı açtım. Lakin ses çıkmadı. Ne yazık ki karım hala bir şey anlamış değildi. Selma gibi zeki bir kadının nasıl olup da bu değişikliği idrak edemediğine şaşıyordum. Onun kocası asla bu kabalığı yapmaz, umumi bir yerde onu küçük düşürecek laflar etmezdi. Üstelik zaman zaman çifte bir kimliğe büründüğümü de biliyordu. Şüphelenmesi gerekmez miydi? Selma ters ters homurdandı. ''Niye gülüyorsun? Bunun gülenecek nesi var? Güldüğümü hiç sanmıyorum. Eğer gülüyorsam da bunun farkında değilim.'' Sesim çıkmadı, o ise devam etti. Garsonun yanında alay konusu olduk. ''Niye öyle davrandın?'' ''Siktir et.'' dedim. ''Garson umurumda bile değil. Benden küfür duymaya alışık olmayan Selma'nın gözleri bir kere daha iri iri açıldı. İlk gösterdiği tepki, söylediklerimin etraftan işitilip işitilmediğini anlamak için etrafına bakınmak oldu. Sinirlenmişti de. Burun delikleri açılıp kapanıyor, göğsü hızla inip kalkıyordu. Bilirdim, bu arazlar karımın hep sinirlilik alametleriydi. Ama o an bir şeyi daha fark ettim. Karımın hafifçe beti benzi atmış ve uğradığı şaşkınlık sadece kalabalık bir mekanda onu utandıracak davranışlarımdan kaynaklanmıyordu. Geç de olsa nihayet gerçeği kavramıştı sanırım. Kara gözlerindeki gittikçe yoğunlaşan ve birbiri ardına çakan sessiz şimşeklerden anlıyordum bunu. Yüzünde çaresizliğin koyulaşan ifadesi, belki biraz da korkunun izleri vardı artık. Ona yardım edemiyordum. Selim Başak'ın dili mühürlenmişti. İblis izin verinceye kadar da konuşamayacaktı. Bir an kahroldum. Karıma yardım edememek içimi eriyip bitiriyordu. Düşünüyor, imkansızlığımın acısını içimde hissediyor ama bir şey yapamıyordum. Selma şaşkınlığını henüz üzerinden atamamıştı. İrileşen gözleri daha da donuklaşmış ve yüzümde sabitleşmişti. Sanki karşısında uzaylı bir yaratık varmış gibi bakıyordu yüzüme. Sesimi yükselterek ne var diye sordum. Niye öyle aptal aptal bakıyorsun? Karım karşısında konuşanın artık kocası olmadığını anlamıştı. Vereceği cevabı merakla bekliyordum. Anladığını ya belli edecek ve durum daha da kötü bir hale girecekti veya akıllı bir manevrayla bunu gizlemeyi becerecekti. Nefesim kesilir gibi oldu. Konuşmasını bekledim. Selma sakin bir sesle beni utandırıyorsun diyebildi. Karımı tanırdım ve zekasıyla da her zaman gurur duyardım. Alçak sesle mırıldanması, sert bir tepki göstermemesi içimdeki kuşkuları bir nebze hafifletti. İblisin suyuna gidecekti ama hesaba katmadığım bir husus daha vardı. İblis benim aklımdan geçenleri okuyordu ve bunu engelleyemiyordu. Belki Yapabileceğim tek şey bu konuyu düşünmemekti. Buna alış dedi İblis. Selma'nın cevap veremeyeceğini, bu kalabalık ortamda olayın üstüne gitmeyeceğini sandım ama hiç de öyle olmadı. Ne demek istiyorsun diye sordu. Yine yüreğim ağzıma geldi. İblis bu soruya sert ve kırıcı cevap verebilirdi. Uzatma ses kesini. Kes sesini. Sen karımsın ve beni tenkit etmeye hakkın yok. Karım aynı sakin ses tonuyla konuşmaya devam etti. Ne anlama geliyor bu? Bırak bu ağızları. Ne demek istediğimi bok gibi anlıyorsun. Çok iğrenç konuşuyorsun Selim. İrkildim yine. Acaba Selim cümlesinin sonuna Selim adını kasten mi koymuştu? Yani bu şekilde henüz karşısındaki adamın hala kocası olduğunu sandığını mı vurgulamak istemişti? Sanırım iblis bu tuzağa düştü. Dudaklarımın gerildiğini hissettim. İblis sırıtıyordu. Ben böyleyim işine gelirse. Dudaklarını kıpırdattı karım. Bir an yeni bir şey söyleyeceğini sandım ama söylemedi. Son anda vazgeçmiş gibi sustu. Karımın yüzünü ani bir İçimden derin bir nefes aldım ya da öyle yaptığımı sandım. Kısaca rahatladım. İblisle münakaşa onun güçlü olduğu anlarda olumlu hiçbir netice vermezdi. En azından bunu tecrübemle biliyordum. Şiddet de çok meyilliydi. Üstüne gidilirse işi rahatlıkla zorbalığa dökerdi. Selma sessiz kalmıştı fakat oturduğu koltukta renkten renge giriyordu. Önce kızarmış sonra sararmış şimdi de yüzü bembeyaz kesilmişti. Anladın değil mi? Neyi diye sordu Selma. Şu an karşında kocanın olmadığını. Az kaldı küçük dilimi yutacaktım. İblis böyle bir saldırıya geçeceğini hiç ummamıştım. Artık içimdeki canavar kartlarını açık oynamaya başladı. Hem de ikimize de eziyet ederek hem karımı müthiş bir korkuya sürüklüyor hem de beni tamamen yok etmeyecek bu acıyı benim de çekmemi sağlıyordu. Şayet beni bedenimden mutlak uzaklaştırırsa yaşanan bu elim sahneyi hissetmeyecektim. İçimin üşüdüğünü, katılaştığımı, donar gibi olduğumu duyumsadım. Bu açık meydan okuma karşısında acaba Selma ne yapacaktı? Karım nefretle homurdandı. Anladım tabii, o asla senin gibi kaba biri değildir. Bu açıkça meydan okumaydı. Selma durumu anlamasına rağmen önce bunu belli etmemeye çalışmış fakat şimdi durumu kabullenmesi hiç de hoş olmamıştı. Niye böyle tedbirsiz davrandığına bir mana veremiyordum. Ya tehlikeyi henüz yeterince görmüyordu ya da düşündüğü başka bir şey vardı. Biliyor musun, sen zeki bir karısın. Öfkelenince daha da güzel ve çekici oluyorsun. Bu halin çok hoşuma gidiyordu. Hep merak edip durmuşumdur. O pısırık herifte ne bulduğunu. Kocamı mı ima ediyorsun? O salağa tabii, başka kimi olacak? Selma gülümsemeyi başardı. Neredeyse kanım donacaktı. Bu şartlar altında karımın gülümsemeyi başarmasını dehşetle karşıladım. Sen rezil, adi bir herifsin, tekisin dedi. Bir kahkaha attım. Çevre masalardaki birkaç kişi dönerek bana baktılar. İblisin hiç umurunda değildi. Ama altımda çırpınırken hiç de böyle konuşmuyordun. O gecenin tadı damağında kaldı değil mi? İçini çekti. Hep yeniden tekrarını istedin. Utanmaz adam, rezil. Bana numara yapma, bayıldın. Ama bizim salak korkudan sana yaklaşamadı. Aklınca seni korumaya kalkıştı. Oysa benim hiç acelem yok sevgili karıcığım. Sana yavaş yavaş sahip olacağım. Selma yeniden kıpkırmızı oldu. Paniğe kapılacağını sandı fakat o suskunluğu onu muhafaza etmeyi başardı. Fazla bir reaksiyon göstermedi. Takdir ediyordum ama durumdan müthiş endişelenmeye başlamıştım. Bundan sonra neler olacağını kestiremiyordum. Karımın sorusuyla irkildim. Şimdi Selim nerede diye sordu. Herhalde pişkince sırıtmış olmalıyım. Bunu iblisin cevap verirken ki alaycı ses sonundan anladım. Karşında güzelim, görmüyor musun? Bana numara yapma, o sen değilsin. Kocama ne yaptın? Gönderdim, çok uzaklara gönderdim. Müşterek ruhumuzun ta derinliklerine, bir daha kolay kolay çıkamayacağı bir yere. Karımın yüzünü ani bir endişe ifadesi kaplayıverdi. İblisin söylediklerinin ne ölçüde doğru olduğunu anlamaya çalışıyordu. Yalan söylüyorsun diye mırıldandı. Dikkatli konuş benimle. Seni son kez uyarıyorum. Artık sen benim kadınımsın. Ver her istediğimi yerine getirmek zorundasın. İstediklerime karşı gelinmesine hiç tahammülüm yoktur. Yoksa fena olur. Boş versene sen. Beni tehditle korkutacağını mı sanıyorsun? İblis yeniden sırıttı. Kafanın çalıştığını sanmıştım galiba. Acele hüküm vermişim. Hala anlamıyorsun değil mi? Ben çok güçlüyüm. Kocanın hayatı ve geleceği şu an tamamen benim elimde. Dilersem onu sonsuza kadar gittiği yerde tutabilirim. Bu da onun mutlak sonu olur. Selma da ben de aynı anda ürperdik. Sanki bir bilim kurgu filmi seyrediyor gibiydik. İkimizin de aklı olanları kavrayamıyordu. Ne hazındır ki iblisin söyledikleri hiç de bilim kurgu filmi değildi. Çok nadir de olsa tıbbın bildiği bir gerçekle karşı karşıyaydık. Tehdit ikimizi de etkilemişti. Karım artık ürkerek yüzüme bakıyordu ve bu inanılmaz derecede acı veren bir sahneydi. Selma'nın o an belki ne hissettiğini tam olarak anlayamıyordum. Ama üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri hissediyorduk. Gözlerim kararmaya başladı önce. Restoranın içini sanki dalga dalga bir bulut kapladığını, çevremin ağır bir sis tabakasıyla örtüldüğünü gördüm. Görüntüler kayboldu, bir boşluğa doğru uçuyordum. O an bir daha hiç geri dönemeyeceğini sandım. İblis beni sözünü ettiği o boşluğa gönderiyordu. Tehdidini gerçekleştirmişti.